Ayrım 9, sayfa 110. Giderken korkularını, tedirginliklerini Ramazan'la Mustafa'nın yüreklerine ekeliyor sanki. Dayak beklemekten kurtulmuş dayağa gidiyor. İkisi de yürek çarpıntılarının çoğaldığını duyuyorlar. Aralarındaki tek ayrıcalık, biri olacakları biliyor, diğeri tahmin ediyor. Biri bildiklerinden korkuyor, diğeri bilmediklerinden. Ramazan Musa'ya iyice sokuluyor. "Gel seninle bir iş yapalım abi," diyor. "Ne işi?" "Hapının birini bana ver." "Vermem. Dönüşte iki tane veririm sana." "Nasıl?" "Senin yaptığın gibi. Bir tüp reonale bir iş." Musa inanıp inanmama arasında bocalıyor. "Pala her adama vermez hap." "Beni de tanır, sever de." Musa düşünüyor. "Bir keleklik yapmayasın, söz mü?" "Söz." Cebini karıştırıyor Musa, iki hap çıkartıyor. Birini ağzına atıyor, öbürünü Ramazan'a uzatıyor. Ramazan çiğneyerek yutuyor. "Takviyeli, güzel." Sessizliğin neler doğuracağını bekliyorlar. Benzer mırıltılar, bir tokat sesi. Hüseyin ağlıyor, bir tokat daha. "Kurban, murban, vallahi billahi. Allah, kitap, ekmek, Kur'an." Yaşar'ın sesi giriyor araya, telefon zili çalıyor. "Alo, burası Cebeci Karakolu." Onları da Yaşar yapmış. Ramazan adı geçiyor birkaç kez. Yeniden daktilo tıkırtıları. "Ramazan sensin galiba," diyor Musa. "Benim." Mustafa'yı gösteriyor Musa. "Yeni mi bu eve?" "Yeni." "Alışır," diyor Musa, "alışır. Hele bir patlasın tabanları, ayakları sığmasın ayakkabılarına, alışır. Bir de dördüncü koğuşta tahsil görürse." Sessizlik. "Gelin lan, sizler de gelin." Musa bağırıyor. "Ben de mi abi?" "Sen dur, dinlen biraz, ötekileri gönder, gelsinler." Musa neşeyle gülüyor. "Sizi çağırıyorlar, bir cigara daha ver de öyle git. Hapı da unutma ha, hapımı isterim." Ramazan cigara paketini uzatıyor, iki tane kalmış zaten. "Hadi Mustafa, hiç merak etme, pek yakında doğacak talihinin yıldızı." İsteksiz, kuşkulu, korkulu çıkıyorlar. Pala gülerek karşılıyor onları. Yaşar'ın kara yüzü kızarmış, ter içinde, gözleri dolu dolu. Gözyaşları kirli yüzünde beyaz izler bırakarak akmış aşağılara. Ellerinde artık ayaklarına olmayan ayakkabıları. Tabanlarını basamıyor yere, zorlanarak yürüyor. Acısı yüzüne yansıyor. Ramazan gülmemek için yanaklarını ısırıyor. Hüseyin ellerini önünde birleştirmiş, sessiz ağlıyor. "Aşağıya, la Hüseyin, yardım et Yaşar'a." Hüseyin koluna giriyor Yaşar'ın. Pala gülüyor, keyifle bakıyor Ramazan'a. "La yakışıklı Ramo, nasılsın la, görüşmeyeli?" "İtimat et, özledik seni valla. Yak la bir sigara." "Sağ ol abi, ben sigara içmiyorum." "Yak la yak, Amerikandır, nazlanma. İstersen bir çift kağıtlı sarayım sana ha, ne dersin?" Ramazan boynunu büküyor, gözlerini kaçırıyor, gülümsüyor. "Demek tenezzül edip bir sigaramızı bile yakmıyorsun ha Ramo." Pala sigarasını yakıyor. "Ramo kahramandır ha," diyor arkadaşlarına. "Çok kahramandır. Yumurta çalmaya bile çifte silahla gider Ramo, değil mi la?" Eliyle dudaklarına yayılan gülümsemeyi gizlemeye çalışıyor. Gözaltından da Pala'yı izliyor. "Ramo, bize kaç iş vereceksin bugün?" "İş yaptığımız var mı ki, iş verelim. Bakkalda çarpıldık işte." "Oldu mu ya? Hem cigaramızı içme hem de iş isteyelim, iş verme ha? Yıkın lan şu kahraman Ramo'yu." "Bir dakika abi," diyor Ramazan, ceketini çıkartıyor acele ederek, asıyor özenle. "Yeni mi çaldın la bunu?" "Vallahi çalmadım abi, yeni aldım ama uğursuz geldi." "La istersen pantolonu da çıkart ha, ütüsü bozulmasın." Ramazan da gülüyor, nasıl yatacağını, nasıl duracağını biliyor. Dayak yiyeceği yere oturuyor. Falaka değneğiyle kaldırıyorlar ayaklarını. Pala'nın değneği en iyi kullanacağı düzeyde tutuyorlar falakayı. Daha üçüncü değnekte, "Tamam abi, kabul," diyor Ramazan. "Ne kabul?" "Dükkan." "Ne dükkanı kahraman Ramo, ne dükkanı? Dalga mı geçiyorsun bizimle, nedir?" Pala yekinip yekinip duruyor. Ramazan bağırıyor. "Bir iş daha alalım abi." "Olur mu la, bir iş iki iş? Hazır tezgahı kurmuşken." "Tamam abi, yeter abi, iki iş tamam." "Bir iş daha dayanıksız, içi kof Ramo. Hatır için bir iş daha." İşaret ediyor, indiriyorlar Ramazan'ın tabanları yanan ayaklarını. "Ne diyorsun kahraman Ramo, tamam mı devam mı?" "Başka iş vermem." "Bir küçük iş la, bir daktilo. Kapının önünde duruyor. Baktın ki kimseler yok, aldın gitti. İyi daha mı 3 ay bunun?" "Ben zabıt katibi miyim, profesör müyüm? Daktilodan maktilodan ne anlarım be abi?" "Yazı için almadın, sattın gittin la. Bak karanlık oğlan, bu çocuğu dövmeyelim diye bir iş verdi fazladan. Sen de bizim için bir iş daha ver ne olur. Hiç mi hatırımız yok yani?" "Hatırın olmaz olur mu? Adın aklımıza düşse dudağımız yarılıyor." Pala korku saçıyor olmanın verdiği kıvançla gülüyor. "Kabul mü la?" "Kabul edelim. Senin canın sağ olsun. Ne yapalım? Yalnız bir şartım var." "Bak sen, şartın da ne la?" Üç tüp reonal isterim. 1-2 yıl dayak zoruyla. 3-5 ayda senin hatırına yatalım. Revonal ha? 3 tüp hem de. 3 tüp çok la. 1 tüp yeter, tamam mı? Daktilo tıkırtıları, yaptım ettimler, imza. Mustafa Olaylar dizisini bu dizi içinde yer alan bütün ayrıntıları kaçırmadan izlemiştir. Dayak yemeden dayağın etkilerini yaşamıştır bedeninin her yanıyla. Dayak yese bu denli acı duymayacaktır belki. Hiç değilse 3-5 değnek beklerken ellerini bile vurmuyorlar Mustafa'ya, sözünü bile etmiyorlar. Ramazan topallayarak ceketini alıyor. Bizim şey diyor Pala'ya, patlama la, kaçtık mı? Vereceğiz işte. Ramazan duraksıyor, bir şeyler söylemek istiyor, vazgeçiyor. Ayaklarını sürüyerek gidiyor. Bak oğlum diyor Pala Mustafa'ya, uyma bu bilmem ne çocuklarına, gözlerinle gördün işte ne olduklarını. Bunların yiğitlikleri ağızlarındadır, falakaya yatınca kalmaz erkeklikleri, kabadayılıkları. Yaptıklarını da yapmadıklarını da söylerler. Lafa gelince de kuru fasulye nohut, sakın güvenme bunlara. Gayrimeşru yol çocuğu mu, dara düştü mü kendini kurtarmak için her yalanı söyler. İnandıkları bir şeyleri yok ki. Biz ne ünlü kabadayılar gördük falakanın altında. Abi bilmem neyini yiyeyim diye bağıranlar, yalvaranlar. Kadma bunlara, inanma. Bak bir tür hapa ne kadar ceza aldı kahraman Ramo sırtına. Aklını başına topla. Dükkanın içinde yakalanmasalar biz yapmadık bu yaptı diye seni gösterirler. Güzel sözlerle seni kandırırlar. Çaldıklarını da elinden alırlar. Bizden söylemesi, ister dinle ister dinleme. Senin bileceğin iş. Komiser, bizden sana bir fırsat. Bu defa seni bağışlıyoruz. Bak daha çocuksun, okula da gidiyormuşsun. Yazık değil mi? Kullanırsan bu fırsatı hayatını kurtarırsın. Kullanamazsan bizden günah gider. Yandın demektir. Pala, hele bir günde gelirsen karşıma tufadan, arpadan vesaire karışmam. Bir iş yaptıysan 5, 5 yaptıysan 15 alırım senden. Perişan ederim, kurtaramazsın kendini cezaevlerinden. Bak duyarsam da, nerede olursan ol kaparım seni. Bunu da böylece bilesin. Başı önünde suskun, çelişmeler içinde dinliyor. Pala taklıyor da bir şeyler yazan polise, bu bebenin ifadesini alalım diyor. Konuşuyor Mustafa'nın yerine. Yapmadım, etmedim, benim bir şeyden haberim yok. Yalan, kuru iftira ve benzerleri ve imza. Hadi şimdi aşağıya, söylediklerimi de unutma. Sağ ol abi diyor Mustafa. Kararsız iniyor aşağıya. La Musa, gel la, yeterince dinlendin, gel. Musa ile merdivende karşılaşıyor, söyleniyor Musa. Ramazan'a sövüyor hap için, belli ki hapını verdiğine bin pişman. Nezaretin loşluğu, Yaşar'la Ramazan yan yana bir köşede. Hüseyin onlardan kopuk, uzak duruyorlar. Onları birbirlerinden koparan şeyin niteliğini bilecek durumda değil ama sezgileriyle sığ da olsa anlıyor. Merdivenin en alt basamağını inince duruyor, kimden yana gideceğini bilemiyor. Nezaretin soğukluğuna katılan yeni tipte ayırıcı bir soğukluk duyuyor Mustafa. 2-3 adım atıyor, 3. bir leke gibi çöküyor duvarın dibine. Hiç konuşmuyorlar. Dışarıda hayatın uğultusu. Yukarıda Musa'nın ürkek, güvencesiz mırıltıları. Mırıltıları yazılaştıran, ceza günlerine yeni günler katan daktilonun egemen tıkırtıları. Mustafa filmin bir yerinde sinemaya girmiş, gözleri henüz salonun kendine özgü karanlığına alışamamış, her adımda bir yere çarpmaktan sakınan bir seyirci ürkekliğiyle başından geçenleri düşünmeye, oturacağı yeri bulmaya çalışıyor. Nereye, nasıl bir koltuğa oturacak Mustafa? Kendine yardım eli uzatan polis amcalarını mı dinleyecek, yoksa attığı ilk adımları mı geliştirecek? Seçimini yapmış değil. Fakat Hüseyin'e güvensizlik duyuyor, en belirgin duygusu şimdilik bu. Yaşar'la Ramazan'a baktıkça onlara borçlu olduğu şeyi biliyor. Polis amcalara borcunu biliyor. Hangisini seçmeli Mustafa? Öncelikle hangi borcu ödemeye sıvanmalı? Yaşar'ın ve Ramazan'ın duruş biçimleri dokunuyor Mustafa'ya. Her ikisi de gerek Hüseyin'i gerekse kendisini cezadan kurtarmak için o ince değneklerin altında paylarına düşenden çok kıvranmadılar mı? Bu eziyetlere katlanırken nasıl bir yarar beklediler Mustafa'dan? Cezaevinde yalnız bırakılmamak, bakılmak. O polis amcaların bekledikleri yarar neydi peki? Ne olabilirdi? İçinde Yaşar yanlısı duygularla polis amcalarının ektiği yeni duygular arasında derinden derine bir savaşın başladığını görüyor Mustafa. Fakat kesin olarak kimin yanında olacağı henüz belli değildir. Onlar, Yaşar'la Ramazan, sopaya yenikliğin acısını ilk kez duymuyorlar. Ama her işin sonunda birbirine benzer yeniliklerin, kaçınılmaz yıkıntıların gerçek nedenlerini de bulamıyorlar. Öğleye doğru Yaşar'la Ramazan'ı yeniden çağırıyorlar. Gene feryat figan, daktilo tıkırtıları bekleyiş, uzun bir bekleyiş. Mustafa'nın iç çelişmelerini yoğunlaştıran bir bekleyiş. Gelmediler diyor Mustafa. Yer göstermeye götürmüşlerdir diyor Hüseyin. Biz kurtulduk, sen ona bak. Biz kurtulduk deyişinde kendini gösteren utanmazca aşağılık bir sevinç. Karşılığında kimseye borç duymadığı bu gizli sevinci iki yüzlüce kahpece gizleme çabaları başarısız kalıyor. Belki de ilk kez böylesine yoğun bir iğrenme duyuyor birine Mustafa. 13 yaşının dayanıksızlığı, yorgunluk ve korkuların bedeninde yarattığı yıpranma, çelişmeleri karşısında içine düştüğü kararsızlık, Mustafa'yı adım adım uykunun kucağına salıyor. Boynu kıvrılıyor, uyuyakalıyor olduğu yerde. Bulanık, tanımadığı değişik sesler duyuyor, bir dürtüyle uyanıyor. İyi giyimli iki adam tartışıyorlar. Ekmek ye diyor Yaşar. Edeni bulunamamış iki yeni suçu daha kabullenmenin karşılığı, yer gösterme dönüşünde ekmek ve helva almış polis amcaları onlara. Ramazan'a da bir tüp reonal. Mustafa yabancılara bakıyor. Kim bunlar diyor yavaş sesle. Biri halıcı, biri kuyumcu. Mark satarken yakalanmışlar. Mark nedir bilmiyor Mustafa, ne olduğunu da sormuyor. Ekmekten, helvadan bir parça alıyor. Hüseyin ayrı duruyor yine, çekimser, korkak ama helva ve ekmekten payını almış. Ramazan'la beni tevkif ederler diyor Yaşar. Siz kurtulursunuz. İfadeleri öyle vermişler ki ayıklamışlar olayların içinden Hüseyin'le Mustafa'yı. Buna karşılık Hüseyin'le Mustafa Yaşar'la Ramazan'a bakacaklar cezaevinde. Onları parasız, cigarasız bırakmayacaklar. O geceyi nezaretin soğukluğunda, karanlığında birbirlerine sokularak, uyuyarak, uyanarak, yeni gelenlerle konuşarak, dayak sesleri, daktilo tıkırtıları dinleyerek, bir yığın olaya, acıya yeniden tanık olarak tedirgin geçiriyorlar. Mustafa uykuda uyanıklıkta sürekli düşünüyor, neye karar verecektir, kimin sözünü dinleyecek, hangi yolu seçecektir? Yaşar'la Ramazan'a nasıl bakacaktır cezaevinde? Kararsızlık içinde bocalıyor, uykuya dalıyor yeniden. Musa'nın sesini duyuyor uyku arasında. Usta bir arpacı eli gibi giriyor uykusuna, yavaş sesle anlatıyor. Saat 11'e doğru müdür çağırıyor dediler. Arkadaşlarla bir süre konuştuk. Müdüre gittim. Bey'e idi müdür. Başçavuşluktan ayrılarak müdür olmuştu. Sadist bir adamdı. Zorun karşısında küçülür, fırsatını buldu mu adamın anasını bellerdi. Ne lan dedi, gelir gelmez kumar oynatıyor, bir boklar karıştırıyormuşsun müdür bey dedim. Dememle de sobanın döküm kapağını kafama yemen bir oldu. Kafam kanamış, iki elimi kafama ve yüzüme kapatmıştım. Arkamdan da bir şey inmişti sırtıma. Değnekle herhalde, küfürler, vurmalar ve müdürün sesi. Atın bunu alt kapalılara. Alt kapalı Kırşehir cezaevinde ağır suç işleyenlere mahsus bir metre eninde, iki metre kadar uzunluğunda bir yerdi. İçeride tuvalet yoktu, tuvalete de götürmüyorlardı. Bir teneke vardı. Tenekeye büyük ve küçük çişini yapacaksın. İki günde, üç günde bir alacaklardı. İçeride lamba, ışık yoktu. O zamanlar çocuk dimağım, cin ve perilere inanırdım. Alt kapalılar için mahkumlar ve idare çok şeyler uydurmuşlardı. Güya orada cinler geliyormuş, peri kızları geliyormuş, insanla yatıyormuş ve bir daha da o peri kızından adam kurtulamıyormuş. Bu düşünce ve korkularla orada 15 gün yattım. Bu süre içinde bana günde bir tayın ve 2-3 günlük bir tenekeyle su veriliyordu. Benden önce alt kapalıya atılanların en çok dayananı 8 gün dayanmış. İlk defa 15 günü ben dolduruyordum. Onlarca bu bir deneydi. Bir insanın rutubete, karanlığa, pis bok kokusuna, gıdasızlığa, sigarasızlığa, konuşma özlemine ve korkuya, yalnızlık korkusuna, cin peri kızı korkusuna ne kadar dayanabileceğini benim üzerimde denemişlerdi. Bu 15 gün içinde baş gardiyan Are 4-5 sefer kapıya geldi. ''Sen iyi çocuksun, seni sevdim.'' dedi. ''Müdür beye bir maruzat yaz, bey baba de. Beni buradan çıkart, bir daha karşına suçlu olarak gelmeyeceğim.'' de. ''Ben de sana söz veriyorum, senin için müdür beye rica edeceğim ve seni koğuşuna verdireceğim.'' diyordu. Biliyordum ki onu müdür denen şerefsiz göndertiyordu. Benim 15 günü bitirmem işlerine gelmiyordu. Çünkü mahkum alt kapalıdan korkuyordu, adı dayanılmaz yere çıkmıştı. Ben 15 günü onlara yalvarmadan yatarsam mahkumun kafasında yaratılan korku zedelenecekti. ''Ben hakkımı vekaletçe arayacağım, yakında nasıl olsa görüşçüm gelir, o zaman konuşuruz.'' dedim. Kendi kendime ulan diyordum, bunları hele müdürü vekalete bir güzel dilekçeyle şikayet edeyim. Belli ki müdür de bu gibi durumlardan korkuyor. Öyle ya, kantine bakan AÇ'den yolunu buluyor, revirde yatanlardan avantasını alıyor. Bunları hep belirtmem gerekli, o zaman müdürün hakkında işlem yaparlar diyordum. Bunların hepsinin boş, bomboş hayaller olduğunu sonra anlayacaktım. Günüm dolmuş, beni alt kapalıdan çıkartmışlardı, kapalıya vermişlerdi. 8 kişiydik kapalıda. Fikrimi onlara açtım. Güldüler bana. Yaşlı, hapishaneli bir amca vardı. ''Oğlum'' dedi, ''it iti ısırır mı?'' anamızı şapan kadı, kimi kimi şikayet ediyorsun? Ve buna benzer konuşmalar oldu. Ben içimden siz görün diyordum, zaman her şeyi gösterir diyordum. Ve akşamları kendimce yazıyordum. 3 sayfalık bir dilekçe yazmıştım, bunu saklıdan anneme verecektim, annemi bekliyordum. Gelmesi yakındı, görüşte verecektim dilekçeleri. Adalet Bakanlığı'na yazmıştım. Müdürün mahkumun karavanasına atılacak etleri evine yolladığını, AÇ'den avanta aldığını, revirde paralıların yatırıldığını, bu durumların yerinde incelenmesi için bir müfettiş yollanmasını yazdım. Ve bunu annem geldi ve yolladım. Anne dedim, bu mutlaka yerini bulmalı dedim. Yoksa bana bir daha gelme dedim ve gitti. Aradan 20 gün geçti, savcı çağırıyor dediler. Adliyeye gittik. G Bey'di cezaevi savcısı, dilekçem elindeydi. Bu ne lan dedi, bunu nasıl ve kimle yolladın dedi. Tahliye olan bir arkadaşla mektup halinde yolladım dedim. Peki bana neden şikayet etmedin dedi. Sustum. Peki dedi, biz bunu tahkik ederiz. Şimdi seni kapalıdan çıkarıyoruz. Halı atölyesine git çalış emi dedi. Savcıydı. Bir savcının yalan söyleyebileceğini düşünemeyecek kadar tecrübesizdim. Peki efendim dedim ve cezaevine döndük. Kapalıya gidince arkadaşlar ne oldu falan gibilerden sordular. Durumu aynen anlattım. Güldüler. Amca dedi ki bunlar hep danışıklı dövüştürler. Bunlar birbirini ısırmaz. Zamanla bunları anlarsın dedi. Sen git çalış atölyede, henüz gençsin. İleride bazı şeyleri anlayacaksın. Bundan eminim dedi. Pazartesi günü beni 2. koğuşa verdiler. Artık halı atölyesinde çalışıyordum. İlk ay 15 lira aldım. Bu parayla kapalıdaki amcaya et ve patates kızartması yaptım. Sevinmiştim hem de çok. Amca karısını öldürmekten yatıyordu. Halı atölyesinde 3. ay usta olmuştum. Halı ustası. 70 lira kadar para alıyordum aylık. 1000 ilmek 40 kuruştu. Yutulan tozlar, diz kısmımıza gelen halının soğukluğu bezdiriyordu canımdan. Muhtaç olmamam için çalışmam gerekti. Müfettiş gelecekti, yolsuzluklar tahkik edilecekti. Hakkımız aranacaktı sözde. 19 ay yattım orada. Ne tahkikat ne haber. Bir sabah radyolardan şu anonsu duyduk. Dikkat dikkat. Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütün olarak yönetimi ele almıştır. İhtilal olmuştu. Ben ihtilalin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra sürekli anonslar, seri tebliğler ve mahkumlarda bir umut. Herkes aynı düşüncedeydi. Mutlaka bir af olur deniyordu. Artık halılar durmuştu. Kimse çalışmıyordu. Af bekliyorduk. Gerçekten de bir süre sonra af oldu. Bu kısmi bir aftı. İsimler okunmaya başlandığında mahkumda bir tedirginlik, bir sinir, bekleyiş. İlk gün 57 kişi tahliye olduk. Biraz nasihatten sonra bizleri geçmiş olsun diye salıverdiler. Artık hürdüm. Yatak, yorgan, çamaşır hiç ama hiçbir şey almamıştım. Çıkmıştım ya, sen ona bak diyordum. Evet hürdüm. Kayseri'den gelen ve Ankara'ya giden bir otobüse binmiştim. 10 liram vardı. 7,5 lirasını Kırşehir'den Ankara'ya kadar otobüse verdim. 2,5 lirayla da yolda karnımı doyurdum. Otobüste gelirken bir an önce eve varabilsem, acaba sağ salim varabilir miyim? Ya otobüs devrilirse ölürsem diye düşünüyordum. Bu düşüncelerle Ankara'ya indim. Gece saat 2 falan vardı. Eski garajlara indiğimizde evime bir an önce varmak istiyordum. Bu nedenle bir taksiye binmeyi düşündüm. Gerçi cebimde param yoktu ama nasıl olsa annemler evde olurdu. Verirlerdi şoförün parasını. Bunları düşünerek bir taksiye sordum. Kardeş boş musun? Evet dedi. Nereye gideceksin? Çin Çin dedim. Şöyle bir baktı. Yok dedi. Gitmem o semte. Nedenini sormadım. Hem cepte para yok ki ona görevini hatırlatayım. Ayrıca 960 senesi Ankara'nın içi olmasına rağmen Çin Çin bağlarına giden her şoför parasını alamadığı gibi bazen kendi parasından da olurdu. Hatta zopa da yerdi. Karakola müracaat edenler de olurdu. Ama Çin Çin bağları karakoluydu bu. Hiçbir bekçi gece düdük çalamazdı. Çin Çin karakolu öyle halkın ufak tefek şikayetleriyle ilgilenmezdi. Bu nedenlerle Çin Çin bağlarına seyyar satıcılar mallarının yağma edileceği düşüncesiyle gelemezlerdi. Taksiler para alamamak korkusuyla oraya müşteri götürmezlerdi. Bu nedenlerle yayan olarak koşa koşa eve vardım. Kapıyı çaldığımda soluk soluğaydım. Annem karşımdaydı. Sarıldı birden, ağlıyordu. Yengem de kapıdaydı. İlk defa görüyordum yengemi. Ben cezaevindeyken abim bu yollardan elini ayağını çekmiş. Çubuktan da yengemi kaçırmış ve askere gitmiş. Bir hoştu evin içi. 10 dakika içinde teyzem, bacım ve komşular geçmiş olsuna gelmişlerdi. Sabahın 3'ünde içimden yemin ediyordum. Bir daha hırsızlık yapmayacağıma. Öyle ya, insanın bu kadar seveni olursa o insan yalnız değildir. Bu kadar sevdiklerine göre bana borç olarak elbet birkaç kuruş verirlerdi. Ben de bu parayı sermaye yapar, pazarcılık falan ederdim. Teyzemin kızı vardı, ŞK. Durumumu iyice bağladın mı belki onu da verirlerdi bana. Gönlü olurdu belki. Umut tüm benliğimi sarmıştı. Bir daha hırsızlık etmeyeceğime yemin üstüne yemin ediyordum. Düşünüyorum, şimdi evimdeyim. Yat veya kalk diyen olamaz, beni döven olamaz, bana hakaret eden de olamaz. Evimdeyim artık, içki de içebilirim. Hürüm artık. Geçmiş olsuna gelenler gittiler, biz bize kaldık. Annem su koydu, yıkandım ve yattım. Tabii uyku yok, geçen yıllarımı düşündüm. O kadar dayak yemiş, o kadar ceza yatmış, türlü mağduriyetler içinde perişan olmuştum. Ne yapmıştım ben? Şehrin muhtelif yerlerinde, zengin semtlerinde emsallerim halılar üzerinde gezerken ben yalın ayak Çinçin'in çamur ve karlarında geziyordum. Onlar hususi taksileriyle baba anaları veya hizmetçileri, bakıcıları tarafından okullarına bırakılırken ben su, gazete satıyor, yalın ayak yırtık pantolonla hamallık yapıyordum. Ben ne yapmıştım? Hırsızlık. Peki 1960 ihtilali neden olmuştu? Bizi hırsızlıkla itham ederek çaldığımız iki çul için dayaklar, cezaevleri, hücrelere atanlar şimdi neden tutuklanmışlardı? Onlar kurna başında milletin alın terini har vurup harman savuranlar, bir kalem oynatmakla milyonları cebe indirenler, varillerini saçı bitmemiş yetimlerin haklarını çiğneyerek dolduranlar, tabandan bizim gibilerin iki çul çalmasını hırsızlık diyerek senelerce acılara boğanlar. Neden tutuklanmışlardı? Düşünüyordum, her şeyin kompetanı olmak lazımdı. Ben ve benim gibiler çalmayı beceremiyorduk. O halde ben bu hırsızlığı terk etmeliydim, çalmamalıydım. Yoksa gene cezaevleri, gene acılar, beni bağrına basmaya hazır yerlerdi. Bir cigara yaktı Musa, hepsi merakla onu izliyorlardı. Sıkıldıysanız anlatmayayım. Anlat, anlat diyorlar.